Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Ves salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Efendim, Erkam Radyo'da Gül Sohbetleri programımızda hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlarken Gül Sohbetleri programımızın 97. bölümü Resulullah Aleyhisselam'ın akrabaları kısmının 30. bölümüyle yine beraberiz. Hayırlara vesile olması, Resulullah Aleyhisselam'ın akrabalarını tanıyarak akrabalık ilişkilerimizi yeniden gözden geçirerek her şeyin Allah rızası istikametinde olması arzusu ve duasıyla efendim. Hazreti Ali Efendimizin çocukluğundan, gençliğinden amcası oğlu olması itibariyle İslam'ın Mekke dönemine ilişkin örnekle vermeye çalışıyorduk. Peygamberimiz Aleyhisselam davetin açıkça emriyle, Allah'tan gelen emriyle beraber evinde iki kez akrabalarını, yakın akrabalarını 40 civarında yemeğe davet ettiğini, bu vazifeyi Hazreti Ali Efendimiz'e verdiğini, yemek esnasında hizmetleri Hazreti Ali Efendimiz'in yaptığını, tabi yanında var yardımcılar da ben örnek olsun diye böyle söylüyorum, Hazreti Ali boyutunu gördüğümüz için bunları kısmen görmüştük ve kısa bir tahlile girmiştik efendim. Şimdi Hazreti Ali için önemli işin önemli adamı deyimini kullanmıştık. Resulullah Aleyhisselam yakın akrabalarını davet için ona vazifeyi verince o günlerde 13 yaşına yeni girmişti daha Hazreti Ali Efendimiz. O yüzden yakın akrabaları 40 civarında insan bunlar. Bunlar Resulullah'ın evine davet ederken efendim o süreçte geçen derslerde kısmi olarak bir benzetme yapmıştık ama bugün biraz daha fotoğrafı netleştirmek istiyorum. Kimleri çağırdı Hazreti Ali Efendimiz? Yani küçük olarak 13'ünde bir insan bu. Ve o niye gönderildi? Akrabalara, davete akraba gönderildi. Efendim bunu anladım. Ama yani Aleyhisselam'ın çok yakınları var aslında. Ama Hazreti Ali daha 13'ünde bu insanları çağırmaya gidiyor. Resulullah ona görev veriyor. Biz o yüzden ona önemli işin önemli adamı deyimini kullandık. Onun o gün yaptığını bugüne taşımaya çalışırsak şöyle bir manzara çıkar önümüze. Yani hadiseyi, fotoğrafı görmek için söylüyorum. Yalnız bu mutlaka budur demiyorum. Bunu diyemez kimse ama bir kıyas yapacağız efendim izninizle. Küçük bir ilçeden tutun da en büyük devlete varıncaya kadar aradan ne kadar büyük şehirler olursa olsun her yerleşim bölgesinin ileri gelen idarecileri vardır biliyorsunuz. Aynı şekilde ilim adamları, tüccarlar, siyasiler, çeşitli kuruluş ve cemiyetlerin başkanları vardır. Malum. Önemli bir toplantı için bu ileri gelenleri toplantı yerine davet edecek kişi veya kişilerin de ileri gelenlerden olması gerekir. Değil mi efendim? Köy veya mahalle için muhtar, ilçe için kaymakam, il için vali, devlet için başbakan ve cumhurbaşkanı. Düşünelim. Tabi buraya belediye de koyun. Diğer kurumları koyun. Yani büyür bu. Yine bu saydıklarımız için belediyeler, tekrarlıyorum bunu, eğitim kurumları, emniyet kurumları, dini kurumlar, sivil teşkilatlar ve benzerlerini düşünün. Bu saydıklarımız veya benzerleri için toplantıya davet edecek kişi veya kişilerin de az önce söylemeye çalıştığımız gibi ileri gelenlerden seçilmesi gerektiğini ifade ettik. Resulullah Aleyhisselam yemekli olarak yaptığı bu toplantıya, bu davete ileri gelenleri davet etmesi için o günlerde sadece 13 yaşında olan Hazreti Ali'yi görevlendirmişti. Hazreti Ali radıyallahu anh verilen talimata göre hareket ederek Mekke'nin en önde gelenlere davet etmişti. Ben gidemem, yapamam, edemem, beceremem dememişti. Verilen görevi tam olarak yerine getirip, evet, çok büyük bir başarı sağlamıştı. Diğer taraftan da ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Kendilerini önemli toplantıya davete gelen 13 yaşındaki çocuğa bakıp bize gönderilecek senden daha akıllı biri yok muydu gibi bir çıkışta bulunmuyorlar. Hatta bir teki bile yadırgamıyor bunu. O yaşta birinin sözüyle davete katılıyorlar. O yüzden bu yorum çok önemliydi. Buradaki en önemli örnek bu olsa gerek. Çok önemli konularda bile söz söyleyebilecek, toplantıya katılabilecek ya da toplantıya katılması gerekenleri davet edebilecek bir kıvama gelmemiz gerekiyor artık. Hani adam yerine koymak denir ya, adam yerine koymak. Bütün mesele adam yerine konmayı beklemek değil, adam yerine konmayı hak etmektir. Hak etmemiz lazım. Hazreti Ali radıyallahu anh 3 sene içinde kendini öyle mükemmel bir şekilde yetiştirmişti ki bu önemli görevi büyük bir başarı ile yerine getirmişti. 13 yaşını daha yeni doldurduğu halde Mekke'nin en önde gelenleriyle görüşmüş, kendisine verilen görevi büyük bir özveriyle yerine getirmişti. Aynı şekilde Resulullah Aleyhisselam toplantıya davet ettiği önde gelen bu insanlara mesajı açıkladığında onların yapamadıklarını yine Hazreti Ali yapmıştı. Başkalarından beklemeden ben varım diyebilmek ve ardından da sözünün arkasında durmak, var olduğunu ispatlamak. Hem öyle ki Resulullah'ın iltifatına mazhar olacak kadar. Hazreti Ali Efendimiz küçük yaşında olmasına rağmen büyük işi kavramıştı. Zaten bütün meselede bu inceliği anlayıp kavrayabilmekteydi. Yukarıda geçtiği gibi başkalarından beklemeden, birilerinin söylemesine gerek bırakmadan iş yapmak, ben varım diyebilmek ve gerçekten de var olduğunu göstermek. Şimdi bu güzel tabloya bakıyoruz. Bir de evimize bakıyoruz şimdi efendim. Yani maşallah ne güzel olmuş. Ne güzel hikaye demiyoruz. Hadiseyi tarihsellik boyutuyla olmuş bitmiş gözüyle bakmıyoruz hadiseyi. Öyle yorumlamıyoruz. Bunlar bizim örneklerimiz. Bunlar bizim şerefimiz. Biz bunlarla şerefleneceğiz. Buraya baktıktan sonra evimizde yani çocuğumuz, gencimiz ev ile ne kadar ilgileniyor? Çocuğumuzun, gencimizin evimizden haberi var mı? Bir sorun kendinize, var mı? Nerede yaşıyoruz? Nereye gidiyoruz? Evimiz bizim huzur yuvamız. Evimiz dünyadaki cennetimiz olması gerekirken ve her şeyi evimizden başlamamız gerekirken ki Resulullah Aleyhisselam'ın akrabalarını bu yüzden görmeye çalışıyoruz. Başarabildiğimiz, becerebildiğimiz kadarıyla. Bu durumlarda bizim durumumuz nedir sorusunu sormalı ve iyi bir durumdaysak bunu geliştirmeli, kötü, olumsuz durumdaysak düzeltmeli ve en kısa zamanda hemen şimdi yarına bırakmadan iyiye, güzele, doğruya yönelmeliyiz. Efendim Resulullah Aleyhisselam'ın akrabalarından, amcaoğullarından Hazreti Ali Efendimiz'in yine öne çıkan, tahlil edilmesi gereken bir başka tablosu Safa Tepesi sahnesinde görürüz. Efendim onu da şöyle sizlerle bütün hadiseyi değil, Hazreti Ali Efendimiz'in içinde olduğu kısmı vermeye çalışarak görelim. Biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselam evinde iki kez yakın akrabalarını çağırıp Allah'ın emriyle yakın akrabalarını İslam'a davet etti, uyardı. Emir bu kadar sınırlı değildi. Emir geneldi. Yakınlarından başlamak üzereydi. Sadece yakın, önce yakınlarını uyar diyordu Allah-u Teala. Yakınlarını uyardı. Şimdi genele açılacak Aleyhisselam. O günkü Mekke'de halka önemli bir duyuru yapmak için, önemli mesajı vermek için bir usul gelişmişti. Bir örf haline gelmişti. Safa tepesine biri çıkar, oradan seslenir, halk toplanır, mesaj verilirdi. Aleyhisselam toplumun bu değerini iyi değerlendirdi. Cümleye lütfen dikkat edelim. Toplumun bu değerini iyi değerlendirdi. O da Safa tepesinden çıktı ve seslenmeye başladı. Resulullah Aleyhisselam'ın seslendiğini duyunca herkes oraya doğru gitmeye başladı. Bu herkes derken bunların içinde tabii ki Resulullah'ın akrabalarından, yani biz Hazreti Ali'yi görüyoruz ama aşağı yukarı hepsi var akrabaları. Ama üç isim burada öne çıkacak. Hatta dört isim. Hazreti Ali, Hazreti Safiye, Hazreti Fatıma, Ebu Leheb. Biz bunlar içerisinde Hazreti Ali boyutunu tekrar ifade ettim. Devam edelim inşallah. Böyle bir çağrı yapılınca herkes oraya koşardı. Hele bu çağrıyı Muhammedül Emin Aleyhisselam yapıyorsa bu daha büyük bir ilgiyle bütün herkes oraya koştu. Öyle ki gidemeyenler yerine adam gönderdiler. Bütün herkes toplanınca ne oldu acaba diye soran gözlerle büyük bir merak ve dikkatle Resulullah Aleyhisselam'a bakmaya başladılar. Hazreti Ali de aynı merak ile bakıyordu. Kendi evinde iki defa üst üste yemek daveti vererek Mekke'nin önde gelen akrabalarını Müslüman olmaya çağıran Resulullah Aleyhisselam şimdi de bütün herkese bu daveti yapacaktı. Hazreti Ali bu durumu böyle görüyordu, düşünüyordu. Çünkü Allah-u Teala İslam'ı açıkça anlatmasını ve herkese tebliğ etmesini emrediyordu. Resulullah Aleyhisselam toplanan kalabalığa bakıp her birini dikkatle süzdükten sonra söze başladı. Ey insanlar! Şu dağın arkasında atlı birlikleri, süvari birlikleri var. Gelip size saldıracaklar desem, bana inanır mısınız? Orada bulunan bütün herkes hep bir ağızdan söz birliği etmişçesine hepsi birden aynı cevabı verdiler. Elbette inanırız. Çünkü sen ne söylersen mutlaka doğruyu söylersin. Hiçbir zaman yalan söylemeyeceğini, konuştuğu her sözün mutlaka doğru olduğunu onlara böylece onaylattıktan sonra Resulullah Aleyhisselam söze başladı. Öyleyse iyi dinleyin. Ben özelde size, genelde bütün insanlığa Allah'ın gönderdiği son Resulüm. Sizleri Allah ve Resulüne iman etmeye, putları terk etmeye, inanıp inancınızda amel etmeye davet ediyorum. Evet, iyi düşünülmesi gereken bir davet bu. Bütün herkesin pür dikkat, gözleri kulakları orada ama bir anda ses soluk kesildi. Herkes bu önemli çağrıya bir anlam vermeye çalışıyordu. Zihninde bir şeyler şekillendiriyorlar. 3 yıldan beri davet gizli yapıldı. Yani bunların 100'üne yakını hadiseyi aslında duymuşlar. Ama ilk defa açık ve net bir şekilde en yetkili ağız tarafından ifade ediliyor. Ve bunu kafalarında şekillendiriyorlar. Bir mana vermeye çalışırlarken oldukça kaba, sert bir ses ortalığı bulandırdı. Yazıklar olsun sana. Yuh olsun. Bizi buraya bunun için mi çağırdın? Yuh olsun sana. Böyle başlayan kabalık öyle ağır sözlerle sürdü ki insanın inanası gelmiyordu. Üstelik bir yandan çirkin bir şekilde bağırıp çağırarak hakaret eden bu adam, bir yandan da eline neyi geçirirse Resulullah'ın üzerine fırlatıyordu. Bu adam bu nasipsiz. Resulullah Aleyhisselam'ın öz amcalarından biri olan Ebu Leheb idi. Yeğeninin yanında yer alması ve herkesi buna davet etmesi gerekirken ilk defa karşısına geçen o olmuştu maalesef. Ebu Leheb nasipsizi öylesine çirkin çıkışları yapıyordu ki Hazreti Ali bu nasipsiz amcaya saldırıp boğası geliyordu. Nasıl olur da bu kadar çirkin bir harekette kalkışırdı? Ne hakla sataşırdı Aleyhisselam'a? Ebu Leheb'in bu çirkin hareketi bütün havayı bozdu. Dolayısıyla oraya toplanan halk da dağılıp gittiler. Hazreti Ali dayanamadı. Alacağın olsun ey Ebu Leheb. Alacağın olsun senin ey nasipsiz amcam. Sana amca demeyeceğim artık. Dur bakalım. Bir gün bunun hesabını sorarım senden. Asıl sana yazıklar olsun. Asıl sana yuh olsun. Yazık ettin kendine. Yazık ettin buraya toplanan insanlara. Bunca kalabalığa ve Ebu Leheb'in sertliğine rağmen böyle haykıran Hazreti Ali radıyallahu anh Resulullah aleyhisselama baktı. Amcası tarafından yalanlansa da, hakarete uğrasa da, açık saldırıya uğrasa da, bütün herkese ilk açık görev, tebliğ görevini yapmanın huzuru okunuyordu mübarek yüzünde. Ama Hazreti Ali'nin bu çıkışına Ebu Leheb de daha ağır, daha sert bir şekilde sen de gününü göreceksin ey Ali. Senin bu kabalığını unutmayacağım. Ben de senin Resulullah Aleyhisselam'a karşı bu çıkışını unutmayacağım. Ve amca yeğen münakaşaya giriyorlar. Benimle böyle nasıl konuşursun sen? Ya sen Resulullah'a karşı nasıl böyle kaba bir harekette bulunursun? Bağırıp çağırman yetmiyormuş gibi bir de saldırıyorsun. Saldırırım elbet. Putlarımıza dokunan kim olursa olsun saldırırım. Bunca bağırıp çağırmanın, kötü sözler söylemenin yanında elini neyi geçirdinse attın üzerine. Resulullah olduğuna inanmadın diyelim. Hiç olmasa yeğenin olduğu için iyi davranman gerekmez miydi? Ben putlarımız için yaptım bunu. Sen de göreceksin gününü. Allah ve Resulüne iman ettim ben. Artık ne yaparsan yap, dönmem dininden. Göreceğiz. Göreceksiniz diyordu. Şimdi efendim, bu kısmı az özet geçtim ben. Ebu Leheb'le Hazreti Ali'nin münakaşa sahnesini. Ama önemli ifadeleri seçmeye çalıştım başarabildiğim kadarıyla. Dikkat ettiyseniz öyle bir ortamda başka müdahale yok. Artık yorum konusuna doğrusu zorlanıyorum. Yani şunu yapmak istemiyorum. Hiç kimse karışmadı. Bir tek Hazreti Ali karıştı. Belki vardır da biz ulaşamamışızdır. Ya da kaynaklara girmemiştir. Çünkü her söylenen söz, her kullanılan cümle kaynaklara girmiş değil ki efendim. Mümkün değil. Dolayısıyla Hazreti Ali'nin konumu gereği belki oradaki çıkışlara cevap verdiğinden öne çıkmış olması muhtemeldir. Yoksa orada mutlaka farklı müdahaleler olmuştur. Ama onlar bir kenarda kalmış demek ki yani. Ebu Leheb nasipsizi maalesef küçük Ali'nin de amcası oluyordu. Küçük bir çocuk olduğu halde koskoca adamların anlayamadığını o anlamıştı. Onların inanmadığına o inanmıştı Hazreti Ali. Onların kabul etmediğini o kabul etmişti. Onların cevap veremedikleri şeye o cevap vermişti. Önceki sohbetlerde paylaşmaya çalıştığım gibi efendim, yemek davetine gelenler geldikleri gibi dönüp gitmişlerdi. Yemek yemenin dışında hiçbir şey almamışlardı. Safa Tepesi'nde de benzeri bir durum oluşmuştu. Hiçbir şey almadan dağılıp gitmişlerdi. Evet, anlaşılan almak için anlamak gerekiyordu. Anlamak için inanmak. Önce çok iyi dinlemek, sonra anlamak, sonra inanmak ve sonra mutlaka yaşamak gerekiyordu. Hazreti Ali radıyallahu anh anladığı için müdahale etmişti. Çünkü inanıyordu. Çünkü benimsiyordu. Bugünlere kadar yaşanan olayları arkadaşlarına anlatıp onların da Müslüman olmaları için çalışan Hazreti Ali sözlerini bir oturumda şöyle bağlıyor. Her şeyin başı iyi dinlemektir. Saf ve duruş bir şekilde ön yargısız dinlemek gerek. Dinledikten sonra anlatılanları anlamaya çalışmak lazım. İman bundan sonra gelir işte. Yani neye, niçin ve nasıl iman ettiğimizi bileceğiz. Bu şuurla iman edersek, bu şuurla da inandıklarımızı hayatımıza geçiririz. Öyleyse anlatılanları iyi dinleyelim, iyi ve doğru anlayalım. Sonra da nasıl isteniyorsa o şekilde yaşamaya çalışalım. Bu önemsediğim bir paragraftır. Daha önce kısmen geçmişti. Hazreti Ali Efendimiz Darül Erkam'a Erkam okuluna, mektebine, medresesine giderken yani hiçbir sohbeti kaçırmadığı gibi bunları hayatına geçirdiği gibi arkadaşlarını da oraya götürüyor. Onlara da vesile oluyordu. İşte böyle yaşanan hadiseleri orada olup da olayı yanlış anlayanlara doğrusunu anlatıyor. Doğruyu anlayanların doğrularını pekiştiriyor. Ve bunları yorumlayarak aynı zamanda o günkü şartlarda üstelik ve bunların hayata yansıtılması noktasında çok ciddi gayretler ortaya koyduğunu görüyoruz. Evet. Yani bir yandan Resulullah'ın yanında olduğunu ifade etmek, bir yandan da yapılan hakaretler karşısında sessiz kalmamak. Yani gerçekten çok düşündürücü bir tavır bu. Bu tavrı biraz daha açmam gerekecek ama kısa bir ara verelim. Ondan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yalnız lütfen bizden ayrılmayın efendim. Evet efendim. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabalarını görmeye çalıştığımız bu Gül Sohbetleri programımızın akrabalar kısmının 30. bölümün ikinci yarısı. Aynı şekilde genel Gül Sohbetleri programımızın 97. bölümümüzün ikinci yarısıyla yine beraberiz. Hiç zaman kaybetmeden Hazreti Ali Efendimizin yaptığı tahlilleri paylaşıyorduk. Yine devam edelim inşallah. Efendim, Resulullah'a karşı yapılan yanlışlara karşısında sessiz durmadığını, kalmadığını söylemiştik. Tepkisini gösterdiğini söylemiştik. Öz amcası olduğu halde Ebu Leheb nasipsizine verdiği cevap bizi de adeta harekete geçirecek türden bir cevaptı. Öyle kaba ve dayanılmaz bir sahne oluşmuştu ki bunca kibarlığına ve inceliğine rağmen Hazreti Ali bile dayanamamış, kendini yiyip bitirerek içini çekmişti önce. Asıl sana yazıklar olsun ey Ebu Leheb, sana yuh olsun asıl. Yazık ettin kendine, yazık ettin buraya toplanan bunca insanlara diye böyle yakınmıştı. Ancak tabii sonra da az önce gördüğümüz gibi gereken cevapları vermişti. Yani bir yandan usulünce cevap vermek, haddi aşmadan, terbiyesizlik etmeden, cevap verirken de Müslüman olduğumuzu dikkate alacağız. Çıkışırken de öyledir, red ederken de öyledir, kabulde de öyledir. Müslüman şahsiyetiyle, karakteriyle bir bütünlük içerisinde bir duruş sergiler. Biz Hazreti Ali Efendimiz'den bunu görüyoruz. Çünkü o sık sık vurguladığımız ve sürekli vurgulayacağımız gibi Resulullah Aleyhisselam'la beraberliğe özel itina gösteriyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe ve kûnû me'assâdıkîn. Ey iman edenler! Allah'tan korkun, ittika edin, takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. Ayet-i kerimesi henüz gelmemişti. Bu Medine'ye ait ayet-i kerimeydi. Ama Hazreti Ali Efendimiz bize İslam'ın daha ilk 3 yılında adeta sadıklarla beraberliğin getirdiği sonucu adeta daha ta o zamandan bu yana bize veriyor, yansıtıyor, mesajları gönderiyor. 5 yaşından itibaren hep onun yanında yetiştiğinden, İslam geldiğinde 10 yaşında, 3 sene doldu, 4. girdik, artık 13 bitti, 14'e giriyor. Sürekli peygamberimizle beraber, adeta vahiyleri bile sıcağı sıcağına özümsüyor. Yani Resulullah mektebinde çok ciddi şekilde bütün gönül akademik merdivenlerini tırmanıyor ve ciddi şekilde bir ilim menbaı haline geliyor. Bu arada nerede çıkış yapılması gerekiyorsa çıkış yapıyor. Ebu Leheb'e karşı yaptığı çıkış ortadadır. Resulullah'a hakaret edince o da cevabı almış oldu. Ben o konuya girmedim, bunu Ebu Leheb'de görmüştük de bir cümle diye kullanayım. Çünkü orayı dinleyemeyen dinleyicim varsa bu burayı hoca niye atlıyor demesin. Ebu Leheb'in bu çıkışı karşısında biliyorsunuz Tebbet suresi gelerek Allah-u Teala Tebbet yeda Ebi Leheb diye kıyamete kadar okuna gelecek bir sure-i şerifle Ebu Leheb ve Ebu Leheb zihniyetine o tokatı vurmuş oldu. Evet efendim. Resulullah Aleyhisselam ile bir an bile ayrı durmamaya çalışan Hazreti Ali, onunla beraber, onunla beraber olanlarla beraber İslam'ın yayılması ve yaşanması için elinden geleni yapıyordu. Güzel insanlarla güzel iş yapılırdı ve o da o güzelliğin içindeydi, hatta başındaydı. İslam geldiğinden bugüne kadar çok şey görüp yaşamış olan Hazreti Ali radıyallahu anh ciddi bir bilgi sahibi olmuştu. Sadece bilgi sahibi olmayla kalmamış, neyi öğrenmişse mutlaka hayatına geçirmişti. Aleyhisselam'a çok bağlı olan Hazreti Ali Efendimiz onun yanından hiç ayrılmamaya dikkat ediyordu. O nereye giderse hemen peşinden gidiyordu. Ben hep seninleyim ya Resulallah. Ben hep seninleyim ya Resulallah. Hem böyle diyordu, hem de onunla olmanın getirdiği sorumluluğunun idraki içindeydi. Nerede neyi anlatırsa hemen öğreniyor. nerede neyi yapması gerekiyorsa hemen yapıyordu. Tabi bu arada çok ciddi sıkıntılarla da karşı karşıya kalmıştı. Ama hiçbir zaman Allah ve Resulü'nden taviz vermemişti. En olumsuz şartlarda bile ben hep seninleyim diyor, onunla beraber bütün sıkıntı ve zorluklara katlanıyordu. Bunca sıkıntı ve çileler karşısında yılgınlık göstermiyor, asla şikayetçi olmuyordu. Evet, üzerinde çok durulması gereken bir ifade de bu. Asla şikayetçi olmuyordu. Ufak tefek sıkıntı yaşıyoruz, şikayetten ortalığı dağıtıyoruz. Biz çok aceleciyiz. Biz çok aceleciyiz. Çabuk yakınıyoruz. Çabuk şikayet ediyoruz. Biz çok aceleciyiz. Oysa şikayeti bir kenara bırakıp, yakınmayı, sızlanmayı bir kenara bırakıp çalışmak lazım. Çalışmak lazım. Resulullah Aleyhisselam insanların düştükleri uçurumdan kurtulmaları için gecelik gündüzü çalışmıştı. Onunla beraber olan sahabe-i kiram çalışmıştı. Onların içinde olan Hazreti Ali çalışmıştı. Bir yandan Resulullah Aleyhisselam ile onun yanından ayrılmayarak sürekli yeni şeyler öğreniyor. Bir yandan öğrendiklerini hayatında uygulayarak yaşamaya çalışıyor. Bir yandan da öğrendiklerini arkadaş grubuna anlatıyordu. Öyle ki hani bugün deriz ya, başını kaşımaya zamanım yok diye, işte bunu yaşıyordu Hazreti Ali. Tabii bugün bakıyorsunuz çocuklarımıza, gençlerimize canım sıkılıyor diyor. Canım sıkılıyor, sıkıldım, bunaldım. Niye? Kendine dert edindiği bir işi yok. Aşkı yok. Kur'an aşkı, sünnet aşkı, Allah aşkı, peygamber aşkı, sahabe aşkı, evliya aşkı. Yok. Bunları kaybettik. O gün Müslümanlar da çalışıyordu, müşrikler de. Bugün de öyledir. Çalışanlar da var, boş yatanlar da var, iki taraftan da. Müslümanlar böyle yoğun tempoyla çalışırlarken müşrikler de boş durmuyorlardı tabii o gün. Önce alay etmişlerdi Müslümanlarla. Sonra hakarete başlamışlardı. Şimdi de bu alay ve hakaretlerin yanında işkence ve eziyet etmeye başlamışlardı. Bu işkencelerden dolayı şehit olanlar bile olmuştu. Hazreti Ammar'ın anne babası Hazreti Sümeyye ile Hazreti Yasir bunların başında geliyordu. Hazreti Sümeyye ile Hazreti Yasir İslam'ın ilk şehitleri olarak geçmişlerdi tarihe. Fakat bununla yetinmeyen müşrikler gün geçtikçe işkence ve eziyetlerin dozunu artırıyorlardı. Bitmek tükenmek bilmeyen bunca sıkıntı ve işkenceler altında İslam'ın emirlerini yerine getiren Müslümanlar müşrikleri şaşkına çeviriyorlardı. Özellikle de Hazreti Ali radıyallahu anh geceli gündüzü büyük bir azim ve gayretle çalışıyordu. Günler birbirini kovalarken zorlukların yanında her gün bir başka güzellik de yaşanıyordu tabi. İşte Hazreti Ali de bu gayretlerin içerisinde görgülü, bilgili, şuurlu bir genç olmuştu artık. Kendini bildiğinden beri şimdiye kadar hiçbir kötülüğe bulaşmamıştı. Bir gül tomurcuğu gibi temiz, bir gül gibi güzel ve bir hayat yaşamıştı. Resulullah Aleyhisselam'ı çok sevdiği için bütün her şeyine o yansımış, bütün hayatı onunla bir başka güzel geçmişti. Aslında şu cümleyi alıp getirmek lazım buraya. Bizim güzelliğimiz, güzeller güzelliğine olan sevgimiz ölçüsündedir. Resulullah'ı ne kadar çok seviyorsak, Allah'ı ne kadar çok seviyorsak, Allah ve Resulullah yoluna o kadar gireriz. Resulullah'ı ne kadar çok seviyorsak, Allah'ı ne kadar çok seviyorsak, Kur'an ve sünnet yoluna o kadar girmiş oluruz. Evet. İslam güneşinin doğumundan bu yana Mekke'de öyle şeyler olmuştu ki, her olay yepyeni şeyleri beraberinde getiriyor ve Müslümanlar gerçekten çok ciddi bir imtihan geçiriyorlardı. Efendim, Hazreti Ali Efendimizin öne çıkan bir başka boyutu şu anda biraz abi kardeş ilişkisine gelelim, evin içine gidip. Biliyorsunuz daha önce de söylemeye çalıştık. Hazreti Ali Efendimiz kendisiyle beraber 4 erkek, 4 kız, 8 kardeşler. Bu kızlar içerisinde daha önce gördük bunları, hatırlayacaksınız, dinleyenler için söylüyorum. Bu kızlar içerisinde Esma, Rayta, Cumane hakkında bilgi neredeyse hiç yoktur. Dolayısıyla bu boyutu işleyemiyoruz. Ancak abla olan efendim Ummu Hani biliyoruz. O gelecek bir kez daha. Biraz gördük daha önce. Yine gelecek. Ancak erkek olarak bakıyoruz. En büyük abi Talip iman etmedi. Ama Talip'in böyle öne çıkan bir sataşması yoktur. Bunu görmüyoruz. İkinci abi Cafer iman etmedi, sataşıyor. Yer yer sıkıntı veriyor. Atlamayayım, sonra unuturum. Akile haksızlık olmasın. Akil Mekke fethinde İslam'a girecek. Daha oraya çok var. Üçüncü abi Cafer. Meşhur Hazreti Cafer. İşte Hazreti Ali'nin Hazreti Cafer'le bir başka beraberliği var efendim. Önceki bölümlerde Hazreti Cafer'i kısmen gördük. Bayağı gördük. Hazreti Cafer'in Hazreti Abbas amcanın yanında yetiştiğini de görmüştük, hatırlarsanız. Kısa hatırlatayım. Ekonomisi bir ara bozulan Ebu Talip amca, Resulullah'ın Hatice annemizle evli olduğu günler, yani bayağı önce, Abbas amcasına gider. Der ki, işte Ebu Talip amcamın durumu iyi değil. İkimiz gidelim onun yanına. İkimizin durumu iyi. Gidelim onun yanına, birer çocuğunu alalım da yani biz eğitelim, yetiştirelim, destek olmuş olalım demişti. Biliyorsunuz bunu siz. Beraberce gitmişlerdi Abbas amcayla beraber. Peygamber Aleyhisselam Hazreti Ali'yi almıştı ki 5 yaşında olduğunu söylemiştik o günlerde. Hazreti Cafer, Hazreti Abbas amca da Hazreti Cafer'i almıştı. Genelde kaynaklarımızda Hazreti Ali Efendimiz'le Hazreti Cafer arasında yaş farkının 10 olduğu ifade edilir. Yani Hazreti Ali o günlerde 5 yaşında, Hazreti Cafer 15 yaşında olmuş oluyor. Hazreti Ali 10 yaşına geldi, İslam geldi, ilk Müslüman çocuk. Hazreti Cafer de 20 küsur yaşında olduğunu görüyoruz. Niye şimdi buna girdik? Hazreti Cafer halim, selim, mülayim bir insan. Evli. Esma binti Umeys ile evli. Bunları görmüştük. Bunlara ben şimdi Hazreti Ali'nin onlara çok sık gittiğine geldiğim için buraya bir kez daha girdim bu konuya. Çünkü orada burayı söylememiştim. Aynı şeyi tekrarlamayayım diye. Yani daha doğrusu çok tekrar yapmayayım diye. Hazreti Cafer kardeşi Hazreti Ali gibi efendim sözünü bilen çok farklı bir yapıda yetişmişti. Şimdi bu kısmı biraz şöyle tahlille beraber götürelim. Hazreti Ali Hazreti Cafer'le beraberliği sürdürürken aralarında, hani ne derler bugün, ne deriz biz, aralarında su sızmazdı. Yani iyi geçinirlerdi çok. Böyle mütealalar beraber yaparlar efendim. Annelerine çok düşkün, ikisi de çok. Fatıma anneye böyle bir araya gelirler. Bir hesabı üçü. Yani Hazreti Cafer, Hazreti Ali ve anne Fatıma Hanım. Böyle genellikle bu Cafer'in evinde olurdu. Esma yenge de çok böyle gayretli bir hanım. Bir, güzel bir halka görürüz burada. Bir kendi aralarında bir halka oluşturduklarını görürüz. İşte bu halkayla beraber efendim Hazreti Ali Efendimiz'le Hazreti Cafer arasındaki ilgi ve ağın bir hayli geliştiğini gördük. Orada işte bildiğiniz gibi Habeş hicreti esnasında Resulullah Aleyhisselam işte Hazreti Ali'nin abisi işte amcaoğlu Hazreti Cafer'i Habeş ülkesine gönderecekti ki bunları gördük. Oradaki faaliyetlerine kısmen değindik. Hazreti Cafer'in. Bu beraberlik Hazreti Cafer için Habeş ülkesinde, Hazreti Ali için de bir tarafta Mekke'nin o zor şartlarında, zorluklar karşısında efendim şikayetçi olan, üfleyen püfleyen bir tip değil. Daha ziyade çok böyle gayretli ve çalışkan biri olarak görürüz. Yani hani sık sık söylüyoruz ya, Resulullah Aleyhisselam ile beraber olmak ama o beraberliği hak etmek. Ayrıca ciddi sorumluluk isteyen bu anlamlı beraberliğin hakkını vermek. İşte Hazreti Ali bu. Bunca sıkıntı ve çilelere rağmen dimdik ayakta durmak. Şahsiyet sahibi olmanın yanında şahsiyetini muhafaza etmek. Bize bunları verir Hazreti Ali. Biz de gönül dünyamızda ve davranışlarımızda hep onunla olmamız gerektiği mesajlarını vermiyor mu bize Hazreti Ali Efendimiz? Her Müslüman her zaman Resulullah Aleyhisselam ile beraber olmak ister tabi. Ama gerçek hayatta, ama rüyada, ama gönül dünyasında, ama davranışlarında. Her Müslüman Peygamberimiz Aleyhisselam ile beraber olmak ister. Değil mi efendim? İster, ister. Bunun için hepimiz sevgi ve muhabbetle yaşayacak örnek bir hayat süreceğiz inşallah. Bir ona bakalım, bir de kendimize. Hazreti Ali'ye ne kadar benziyoruz veya hangi yönümüz benziyor ona? Anne babasına karşı saygılı olması mı? Bütün herkese yardımcı olmaya çalışması mı? Bütün herkesin sevgisini kazanması mı? İçinde yaşadığı toplumdan kopmadan ama onların düştüğü yanlışlara da düşmeden toplumunun bütün problemlerine el atmaya çalışması mı? Hangi yönümüz benziyor bizim Hazreti Ali Efendimiz'e? Ya da biraz soruyu değiştirerek desek ki Hazreti Ali'den bizde ne var? Evet efendim. Hazreti Ali'den bizde ne var diye sorsak nefsimize, cevap arasak. İlim sahibi bir bilgin, usta bir savaşçı, ince fikirli, nazik ve kibar bir genç. Bir yandan da doğru bildiğini hiç kimseden esirgemeyen bir yiğit. Bunlardan hangileri var bizde? Dedik ya, Hazreti Ali diyor. Gül çocuktu, gül genç oldu, güllere has güzel bir hayat yaşadı. Resulullah Aleyhisselam ile ciddi bir birliktelik oluşturdu. Onu örnek aldığı için onun gibi çalışkan, ciddi, ahlaklı, dürüst ve üretken oldu. Hazreti Ali bu. Yani kim kimi örnek alıyorsa o yolda olur, o yolda ölür, o yolda sebat eder efendim. Resulullah'a örnek aldığı için onun gibi çalışkan, ciddi, ahlaklı, dürüst ve üretken oldu. Resulullah'ı çok sevdiği için onun tarafından da çok sevildi. Resulullah'ın bizi sevmesini isteriz. Kim istemez ki? Ama biz onu seveceğiz ki o da bizi sevsin. Biz burada Hazreti Ali'nin bütün hayatına girmiyoruz. Bunu birkaç kez daha söyledim. Çocukluğundaki örnek hayatını biraz da gençliğinde, yani akrabalık boyutuyla yani sunmaya çalıştık. Yoksa Hazreti Ali her şeyden önce Allah'ın aslanı unvanıyla andan eşsiz bir yiğitti biliyorsunuz. Medine döneminde Hazreti Fatıma ile evlenerek Resulullah'ın damadı oldu. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin başta olmak üzere efendim Resulullah'ın torunlarının babası oldu. İşte daha önce söylemeye çalıştığım gibi bu mübareğin ismi alınırken ya radıyallahu an veya kerramallahu vece deriz. Çocukluğundan bu yana akpak yetiştiği için buna özel bir dua cümlesi olarak geçer. Hazreti Ali işte hicrette Resulullah'ın yatağına yatması, efendim Medine döneminde yaptığı faaliyetler, o savaşlarda, sosyal hayatta, benim konum sırf Hazreti Ali olmadığı için giremiyorum. Yoksa Hazreti Ali bitmez yani. Bir deniz, bir derya. O yüzden akrabalarla olan bu bağlamda, bu boyutta kısa da olsa verilmeye çalışılan şeyleri vermeye çalıştık. Bazı konuları eğitim, öğretim boyutuyla daha ziyade öne çıkarmaya çalıştık. Ve bildiğiniz gibi Hazreti Ali Hicri 60-61 yılında efendim Kufe'de camiye giderken namaza biliyorsunuz. Efendim bir suikast sonucu şehit edildi. Tabii ağır yara aldı önce. Arkasından da o yarayla şehitin vefat etti efendim. Genelde hacca umreye gidenler ziyaretleri yaparken Resulullah Efendimiz'i selamladığımızda Hazreti Ebubekir Efendimiz'i Hazreti Ömer Efendimiz'i selamlıyoruz biliyorsunuz. İki halife orada yatıyor. Üçüncü halife Hazreti Osman Cennetül Baki'de yatıyor. Onlar oradalar. Ama takdiri ilahi Hazreti Ali Efendimiz bugünkü Irak Kufe'de efendim Necef'te ziyaretimizi bekliyor. Örnek alınması gereken sayılamayacak kadar özellikleri olan bir büyük zattır Hazreti Ali Efendimiz. Ben ne diyeyim ki Hazreti Ali Efendimiz'den Hazreti Fatıma'dan sonra da çok evlilik yaptı. Toplam 14 erkek, 19 kız, 33 çocuk sahibi oldu. Acizane bunları tek tek tespit ettik. Bunlar ne durumdalar diye. Daha da ileri giderek efendim 33 çocuk var Hazreti Ali Efendimiz'de. Daha da ileri gidiyoruz. 34 erkek, 13 kız, 47 de torun sahibiydi Hazreti Ali Efendimiz. Yani 33 tane çocuğu oldu Hazreti Ali Efendimiz'in. Onlardan toplam 47 torunu oldu. Bunların da tek tek isimleri kaynaklarımızda var. Sahabe-i kiram arasında hayatı en fazla bilinenlerin belki başında gelen birisi budur. Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.